Sayfa 147. Rabıtatul Stiftung ve Anayasa Dersi. Rabıta örgütünün Türkçe karşılığı Dünya İslam Birliği, İngilizcesi Muslim World League, Arapçasının Türkçe okunuşu da şöyle: Rabıtatul Alamal İslam. Uğur Mumcu, 19 Mart 1987. Dipnot: Uğur Mumcu Rabıta, sayfa 329. DGM savcısı Alman vakıfları hakkında soruşturma başlattıktan kısa bir süre sonra İstanbul'daki üniversitelerden birinde Alman vakıflarını desteklemek üzere yapılan salon toplantısında mahkeme gününde sivil hareketi desteklemek üzere Ankara DGM'nin önünde yığınsal gösteri yapılması önerilir. Bu arada DGM savcısı bir video kaydı ile seks görüntüleri içinde gösterilir. Savcı görevden DGM'deki görevinden alınır. Ne ki işin böyle olacağı önceden belli olmuştur. Zamanın TC Adalet Bakanı Aysel Çelikel, yabancı devletin Türkiye'de şubeler açmasının yasallığını tartışmayı bir yana bırakmış ve TC savcısını sıkıştırmayı seçmiştir. Bakan aynen şöyle der: "Ben dosyayı görmedim. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini de ilgilendiren böyle hassas bir davanın sağlam delillerle, sağlam hukuki zeminde açılması gerekirdi. Umarım bu sağlanmıştır. Ben de bakan olmadan önce Alman vakıflarına ilişkin böyle bir bilgi yoktu. Umarım savcı iddiasını sağlam delillere dayandırmıştır." Dipnot: Çelikel tedirgin oldu. Radikal, 26.10.2002. Adalet Bakanı görmediği dosya üstünde yorum yapmaktan kaçınmayınca Alman Büyükelçisi de işin ardını bırakmamıştır. Türkiye'de web ilmiklerinde etkinlik gösteren örgütlerini korumaya kararlıdır. Büyükelçi Adalet Bakanı'nın açıklamasından gerekli gücü almıştır. Açık savunmaya geçer ve aylar önce bir TV programında gerekeni yapamamanın hıncı alırcasına içeriden sıkıştırır. Alman vakıfları dünyada 100'e yakın ülkede faaliyet göstermektedir. Ancak sadece Türkiye'de böyle bir suçlamayla karşılaştılar. Dipnot: Casusluk davası Almanya'yı şaşırtır. Radikal, 26.10.2002. Artık sıra TC Başbakanı'na kalmıştır. O bu konularda deneyimlidir. Türkiye'nin ABD ile arasının açılmaması için gerekeni yaparak aynı savcıya karşı Merve Kavakçı'yı korumuş ve Adalet Bakanı'nca savcı hakkında birkaç kez soruşturma açılmasına göz yumduğu ve Fethullah Gülen davalarında da yargıya müdahale edilmez ilkesini bir yana bırakıp açıklamalar yapmaktan kaçınmamıştır. Başbakanın bu işleri demokrasi ve açık toplum ilkelerine inancı doğrultusuna yaptığı büyük bir olasılıktır. Alman vakıflarını korumak için de aynını yapar ve TC Başbakanı olarak Alman Büyükelçisi Rudolf Schmidt'in açıklamalarından bir gün sonra basın açıklamasında elçinin sözlerini yineler: "Sürmekte olan dava hakkında konuşmak olmaz. Almanya'nın sabırlı olmasını, Türk adaletine güvenmesini dilerim. Söz konusu Alman vakıfları ülkemizde olduğu gibi dünyada 100 kadar ülkede de çalışmalarını sürdürmektedir. Bildiğimiz kadarıyla benzer şikayetlere hiçbir ülkede rastlanmamıştır." Dipnot: Almanlara sabır diledi. Hürriyet, 27 Ekim 2002. Ecevit'ten Alman vakıflarına övgü. Radikal, 26 Ekim 2002. TC Başbakanı'nın bildiği kadarıyla kendi ülkesinin mahkemelerine müdahalede bulunan yabancı ülke temsilcisinin sözlerini yineleme hakkı kendisine ait olmakla birlikte yönettiği devletin organlarına gerekli emirleri verip araştırma yaptırması daha iyi olabilirdi. Ne ki o bu görevi yerine getirmeyi bir yana bırakmış ve yabancı en demokrattır anlayışını kanıtlamak istercesine gerekeni yapmayı seçmiştir. Bu öykünün arkası pek iyi olmamıştır. Alman vakıflarının Bergama Ovacık'ta altın madeni işletilmesine karşı oluşturulan hareketin ardında Alman vakıflarının varlığını anlatan kitabın yazarı Necip Hablemitoğlu bir akşam evinin önünde son derece deneyimli olduğu anlaşılan bir tetikçi tarafından başına sıkılan iki kurşunla öldürüldü. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yetkilileri üzüntülerini bildirdiler. Necip Hablemitoğlu'nun Atatürkçü ve laiklik savunucusu olduğunu ileri süren bu görevliler, onun Alman vakıfları ve benzeri yabancı kuruluşların Türkiye'de kitleleri içeriden yönlendirmek üzere örgütlenmeler yarattıklarını sergilediğinden söz etmemişlerdir. Elbette onların haklı nedenleri ve gerekçeleri vardır. Ne ki birkaç yıl öncesinde yaşanan bir toplantı ve sonrası bu tür açıklamaların yapılmasına engel olmuş olabilir. Yargıyı geleceğe bırakarak geçmişin bilimsel konferanslarında TC'nin önüne sürülen büyük ufku görelim. ANAP ile ilişkili kişilerin yönetimindeki Türk Demokrasi Vakfı mı başı çekti, yoksa ABD'de yetişmiş arıların genç ve yetenekli liderleri mi bilinmez. Bu yetenekli özalistler Alman Hristiyan Demokrat Parti bağlantılı örgüt Konrad Adenauer Stiftung'u alıp Ankara'ya getirdiler. Dipnot, Alman siyasal partileri dış ülkelere yönelik çalışmalarını yönlendirebilmek üzere kendilerine bağlı vakıflar örgütlediler. Konrad Adenauer Stiftung, yani KAS, 1984'te Türkiye'ye geldi. Çankaya, Ankara'da bir şube açtı. Şubenin yöneticileri Max George Mayer ve Lars Peter Schmidt idi. Stiftung ve Nedin, Forum Konseyi'nden Türk üyeleri anayasa konusu hakkında bir güzel konferans düzenlediler. Açış konuşmasını Cumhurbaşkanı yaptı. Stiftung'un Türkiye temsilcisi Dr. Schönbohm, vakıflarının meşruiyet kazanışını işte bu değerli konuklara bağlıyordu. Yeni seçilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un kongrenin açılışı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi bir takdim konuşması yapmaları konunun önemini vurgulamış ve etkinliği düzenleyenleri ve katılanları onore etmiştir. Dipnot, Türkiye'de Anayasa Reformu Prensipler ve Sonuçlar Konrad Adenauer Vakfı yayını sayfa 5. Toplantının öteki katılımcıları Ertuğrul Yalçınbayır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, o zamanlar ANAP Milletvekili. AKP Abdullah Gül Hükümeti Devlet Başbakan Yardımcısı. Bülent Akarcalı, TDV Başkanı, ANAP İstanbul Milletvekili. Nejat Arseven, TBMM Anayasa Reform Komisyonu 2. Başkanı. Anayasa Uyum Komisyonu Başkanı, ANAP Milletvekili. Daha sonra insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı ve Vakıflar Yasası Değişikliğinin mimarlarından. Profesör Doktor Ahmet Mumcu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, TBMM Bilim Kültür Danışmanı. Profesör Doktor Kay Heilbronner, Konstantin Üniversitesi. Profesör Doktor Füsun Arsava, Ankara Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı. Profesör Doktor Ergun Özbudun, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, TBMM Başkanlık Hukuk Danışmanı, ANAP Merkez Yönetim Kurulu üyesi, 5 Ağustos 2001 NED International Forum Konseyi üyesi, NED Journal of Democracy Yayın Kurulu üyesi, ANAP MYK üyesi 2003. Sami Selçuk, Yargıtay Başkanı, Profesör Doktor Zafer Gören YÖK üyesi, Profesör Doktor Karol İbart, Budapeşte Üniversitesi, Türkiye'de Anayasa Reformu Prensipler ve Sonuçlar KAV. Türkiye Cumhuriyeti nereden nereye gelmişti? İlk kurulduğu yıllarda zamanın Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal büyük bir gururla Ankara Hukuk Fakültesini açmış ve ilk dersleri sıralarda Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerle birlikte izlemişti. Yüzünde meraklı bir öğrenci ciddiyeti, bakışlarında geleceğe duyduğu güvenin ışıltısı. Cumhuriyet Devleti'nin okullarından büyük hukukçular yetişecekti. Çağdaşlaşmanın öncü kadroların arasına katılarak yurtlarında kalıcı bir adalet düzeni kuracak olan bu genç hukukçular önce ülkelerine sonra da dünyaya hizmet edeceklerdi. Dijital rejim kime ihraç edilecek? TDV ve Arı Hareketi Derneği ile Konrad Adenauer Stiftung'un ortaklaşa kotardıkları anayasa konferansına konuşan Arı Hareketi Derneği Genel Koordinatörü Başkanı Kemal Köprülü, ülke kaderini etkileyecek böyle bir toplantıda genel hukuk ya da anayasa ilkelerinden ya da tarihsel ve toplumsal gelişme sürecinden değil de Clinton'ın ilan ettiği dijital devrimin Microsoft penceresinden bakıyordu. Petrogaz enerji kaynakları egemenliğinden bağımsız görmemeyi ya da görüp de söylememeyi ilke edinenlerin yaptığı gibi küreselleşme denilen şey Köprülü için Türkiye Anayasası'nın da temeli olmalıydı. Bilgi toplumuna geçişte dijital devrim sürecinde düşünce ve ifade özgürlüğü sınırsız olmalı. Bireyin egemen olacağı yeni çağda hakları genişletilmelidir. Böyle diyordu Köprülü, dünyaya bireyler egemen olacaktı. Oysa TBMM duvarlarında egemenlik kayıtsız koşulsuz bireyindir diye yazmıyordu. Arı lideri 1-2 yüzyıldır Londra'dan pişirilip dünyaya sürülen birey egemenliğini yeni bir şeymiş gibi sunuyordu. Egemen olacak olanlar herhangi bir insan birey mi, Amerikan bireyler mi, yoksa Rockefeller gibi petro bireyler mi ya da imparatorlukların bankeri Rothschild'lerin adamları gibi para piyasaları cambazı bireyler mi? İşte orası belli değil. Köprülü siyasi aktörlerin hukuka, ahlaka ve etik değerlere saygısı ve bağlılığı esastır derken kendisini siyasi aktörlerden saymıyor olmalıydı. Aslında şu ahlak ve etik sanırsınız ki hareketçiler ve Stiftungen tarafından icat edilmiştir. Sanmaya gerek yok, dünyanın düzeni yüzyıllardır Batı'nın efendileri tarafından tutturulmuyor muydu? Ahlak gibi şeyler pek doğaldır ki bağış alıcı etikçileri ilgilendirmemektedir. Onları ilgilendiren olsa olsa ülkelerine bağış alıcılık önermektir. Arı Derneği Başkanı Lideri Köprülü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin gözlerine bakarak açıklıyordu. Türkiye 21. yüzyılda liderliği bölge ülkelerine değerler ihracını gerçekleştirecek, yakalayacaktır. Dipnot, Türkiye'de Anayasa Reformu Prensipler ve Sonuçlar, KAV, sayfa 29. bunca ahlak ve bunca etik dersine muhtaç gördükleri Türkiye durup dururken değer ihracatçısı olacaktı. Değerler de aynen şöyle. Bu değerler özetle hukuk devleti, piyasa ekonomisi, demokrasi, dünya kurumları ve normlarıyla bütünleşmeyi kapsamaktadır. Bölgede tüm ülkeler arasında bu değerlerin yerleşmesini sağlayabilecek tek ülke Türkiye'dir. Şimdi bir çeviri yapsak ve Batı dünyasının ekonomik düzeniyle bütünleşmiş ve yine Batı dünyasının kurumsal hizmetine girmiş bir Türkiye, Orta Doğu'daki Batı egemenliğinin kurulmasına, bölgenin piyasa olmasına yardımcı olacak ve dahi bekçilik yapacak tek ülkedir desek yeridir. Amerikan Public Relations üslubuyla yaratılan göz boyama tekniğinden temizlendiğinde önerilen işte budur. Fakat projenin bir amacı vardır ve Türkiye Anayasası öyle bir değişmelidir ki, Türkiye durup dururken o bağımsızlık ilkesini ihraca kalkmasın. Arı Derneği Başkanı bu isteği şöyle açıklıyordu. Türkiye sadece rejimiyle değil, anayasasında yer vereceği bu değerler itibariyle de bölge ülkelerine örnek olmalıdır. Öneri açık, anayasa Türkiye'nin iktisadi temel ilkesi, piyasa ekonomisidir ve dünya ile bütünleşmek esastır gibi bir madde konulması öneriliyor. Bu durumda işin içinden çıkmak olanaksız. Türkiye varoluş ilkelerini ihraç etse tam bağımsızlık ilkesini ihraç etmiş olacak. O zaman hareketin eş güdümcüsünün buyurduğu bütünleşme, ABD-İsrail-Türkiye bütünleşmesi başta olmak üzere parçalanmaya dönecek. Öyleyse eş güdümcünün günümüz dünyasında demokrasi dahi dijital ortama taşınmaktadır demeli ve toplumsal katılımcılığı Amerikan software dünyasına indirgedikleri gibi yapmalı. Sonra da anayasalar yeni bir taşeron rejimi mi yaratmalı diye sormalı. Bu sorunun yanıtını arıların faaliyetlerine bırakıp devlet yöneticilerinin şöyle ya da böyle katkı koyduğu toplantının önemli ortaklarından Alman Stiftung etkinliklerinin bir ilkisine görelim. Alman'dan Atatürk'e dur dersi. Almanların Hristiyan Demokrat Partisi'nin uzantısı olan Stiftung'u temsil eden Türkiye Şubesi Sorumlusu Dr. Wolf Steinbaum, Project Demokrasi Operasyonu'nun ana hedefi olan her türden partinin kurulmasına açık bir anayasal düzenlemeyi öngörüyor ve örneğin Alman Anayasası Weimar Cumhuriyeti ve Nazi döneminde edinilen siyasi tecrübeleriyle şekillenmiştir. Türkiye'nin 1982 Anayasası Eylül 1980 olayları ile şekillenmiştir, diyordu. Dipnot: Dr. Wolf Steinbaum, CDU'da ve Konrad Adenauer Stiftung'da yönetici olarak çalıştı. 1997'den bu yana Türkiye'de KAV temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Alman Stiftung'larının etkinlikleri ve sivil ilişkileri için bakınız Necip Hablemitoğlu, Alman Vakıfları ve Bergama, sayfa 1150. Wolf Schönbaum, Alman Türk Dostluğunu Güçlendirme, Cumhuriyet 23 Temmuz 1999. Bu benzetme hiç de fena kaçmamış doğrusu. 1982 anayasasını oluşturan koşulları, o koşulları oluşturan ön olayları ve darbeyi anımsıyor muydu bu Schönbaum? Ayrıca darbeyi kimlerin desteklediğini de anımsıyor muydu? Bu soruları ona soran olmayacaktı elbette. Alman muhafazakarlarının temsilcisi Schönbaum, Türkiye'ye demokrasiyi de anayasayı da öğretmeye kararlıydı. Örneğin, diyor ve ekliyor, bugün Alman anayasası yeniden yazılacak olsa partilerin yasaklanması imkanı muhtemelen yasa içerisinde öngörülmezdi. Zira demokrasimiz 1949 yılına kıyasla bu yönteme ihtiyaç duymayacak şekilde sağlamlaşmıştır. Bu sözlerden ne anlıyoruz? İlginç bir kurnazlıkla kendi anayasalarının parti kapatma kararı alınabileceğini mi anlatmak istiyor Schönbaum? Yabancılarla Türkiye Anayasası'nı tartışmaya bunca hevesli olan yerli katılımcıların aklı fikri başka yerde olduğundan olsa gerek, Almanya'da etnik grupların özellik, bağımsızlık isteklerini programlarına alan ya da dinsel hukuka dayalı yeni bir devlet oluşturma peşinde koşan siyasal partilerin kurulup kurulmayacağını sormamışlardı. Böyle yapsalardı yabancı eline merakla kurulan dünya yıkılır mıydı? Yoksa Alman konuklarına ve dostlarına ayıp mı olurdu? Schönbaum, onların kendisini sıkıntıya sokmayacak denli konuksever olduğunu bilerek şöyle diyor. Zira bir partinin yasaklanmasının bir ülkenin demokratik hayatına ağır bir müdahaleyi teşkil ettiğini ve bu nedenle parti yasağının diğer batılı demokrasilerde bulunmadığını unutmamamız gerekir. Stiftung temsilcisi Schönbaum açıkça Türkiye'de şu parti kurulabilir ve bu partinin kapatılması iyi değildir diyebilirdi. Ama demiyor. Bu tür açıklamaları Türkiye'ye anayasa ilkeleri önerdikleri böylesine önemli bir günde ve böylesine önemli konukların önünde açıklamak uygun düşmezdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllarca etnik ayrıştırma ve dinsel azınlık yaratma işini Alevi kimliği altında TC yurttaşlarını devletle çelişkisi bulunan topluluk konumuna indirgemenin her çeşit manevrasının Almanya'da hazırlanmış olduğunu unutmak ne mümkün. Unutmak ne mümkün ki Almanya'da yasaklı bir hareketin oluşumun değil, pankartını ya da bayrağını, o oluşumun simgesi renkleri üstünde başında bulundurmak bile yasaktır. Almanya'da şu ya da bu eyaletin ayrılması için savaşan bir örgütü beğenen sözler etmek bir yana, ayrılmayı çağrıştıracak herhangi bir şey söylemek bile ceza konusudur. Türkiye sivilleri bunları sorgulayacak durumda değildir. Ama yabancıya salonları açıp ulusa ders verdirtmek bir başka sivil iş olmaktadır. Kemalist milliyetçiliğin Almanca yorumu. Oysa aynı yıl Wolf Schönbaum, Stiftung'un Almanya'da düzenlenen Ağustos 1998 sergisinde Türkiye'ye yol gösteriyor ve tıpkı ABD resmi din hürriyeti raporlarında vurgulandığı gibi Türkiye demokrasisinin önündeki engeli açıklıkla saptıyordu. Ona göre Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan günümüze İslam'ın inanç esaslarını ve dinsel duyguların ifadesini ezmekteydi. Doktor Wolf'un bu düşüncelerini TBMM'deki toplantıda bu açıklıkla duymak elbette olanaklı değildi. Türkiye'nin anayasasının değiştirilmesiyle ilgili konferansa katılan TC yöneticileri, Doktor Christian Rumpf'un konferans üstüne yaptığı değerlendirmeleri beğenirler mi bilinmez. Doktor Rumpf, ulusal egemenliği bireyin egemenliğine dönüştüren anayasa toplantısının yüksek düzeyde katılımın önemini şu sözlerle belirtiyor. Adalet Bakanı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı'nın da vakit ayırıp ilk yarım gün katılmaları, kongrenin organizasyonunun siyasal iktidar tarafından ne derece önemsendiğinin göstergesidir. Alman profesör konferanstan o denli mutludur ki Mustafa Kemal ile bağların koparılmasını isteyebilmekte ve bu bağın Avrupa Birliği'ne girişin önündeki en önemli engel olduğunu ileri sürmektedir. Bununla kalsa iyi, kendi kendine Kemalist milliyetçiliği deyip bu ülkenin çağın gerisinde kaldığını da söyleyebilmektedir. Dikkatle okuyalım. Konuşmalarda ve tartışmalarda buna karşılık devlet ideolojisine değinilmemiştir. Buna karşın Kemalist prensiplerin ideolojiden koparılması talep edilmelidir. Burada kesinlikle Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün liyakatlarını temelde sorgulamak söz konusu olmamakla beraber, kendisini ve o zamanki partisinin temel düşüncelerini bugünkü Avrupa'nın entegrasyon gelişmeleriyle bağdaştırmak zorunludur. Özellikle Kemalist milliyetçiliğin çağın gereksinimlerine aykırı olan yorumu, AB'ye entegrasyonun beraberinde getirdiği milliyetçi strüktürlerin bir kısmının tasfiyesine çelişki arz etmektedir. Doktor Rumpf, toplantı katılımcılarının bir türlü açıkça söyleyemediklerini yazı vermesi asıl amacı belirlemektedir. Ne var ki Alman avukat da işin altını göstermemektedir. Atatürk'e saygımız ve hayranlığımız sonsuz ama kendisinin çağı geçmiştir demeye getiriyor. Kemalist milliyetçiliğin hangi yorumunun çağın gereksinimlerine aykırı olduğunu açıkça belirtmiyor. Batı'nın bu tür bulanık söylemine diplomatik nezaket deyip geçiyorlar. Anayasa toplantısının amacı Rumpf'un AB'ye entegrasyonun gereği olarak milliyetçi strüktürlerin, kurumların bir kısmının tasfiyesi olarak değerlendirmesinden daha açık anlatılamazdı. Çok düşünülerek kurulduğu belli olan tümcenin anlamı aslında kısa ve yalın. AB ile bütünleşmenin yolu Kemalist milliyetçiliğin tasfiyesinden geçer. Anayasa da işte bu nedenle değiştirilmelidir. Açık toplum yolunda ve Saydam yeni dünya düzeninde böylesine karışık örtülü sözlere yer olamamalıydı. Belki de Saydamlığın zamanı daha gelmemişti. Bir söz vardır, benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. İşte o hesap. Stiftung Almanlarının da yutturmaya çalıştıkları Saydam demokrasi safsatasının altından sonsuz özgür demokratik ortamda sonsuz özgür siyasal örgütlenme yatmaktadır. Rumpf'a kulak verelim. Bir laikleştirme tartışması Türkiye'de 150 yıldan fazla bir zamandır yapılmaktadır. Atatürk'le birlikte bu laiklik tartışması dönüşmüştür ve burada sadece din ve devleti birbirinden ayırmaktan fazlası söz konusudur. İRİ ve TDV'nin partner dedikleri Almanlar siyasal parti kurma özgürlüğü derken dinsel ve etnik temele dayalı partileri kolluyorlar ve dil konusunda gerçeği açıkça ters yüz ediyorlar. Bu fazlası denen şeyin ne olduğunu fazlaca düşünmek yersiz. Bu fazlası denen şey sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi Almanya'nın Türkiye'de ulusal bütünleşme sürecini dinsel kimlik projesiyle etnik kimlik oluşturma operasyonunun üssü olduğu gerçeğine uymaktadır. Rumpf bu durumu utangaçça açıklıyor. Daha 1982 anayasasında ve sonra da özel hükümeti sırasında İslami harekete imtiyazlar tanıma yönünde yumuşamalar görüldüğü dikkate alınırsa, Kemalist laiklik prensibi de bir Avrupa laikliği anlamındaki rasyonel açılıma engel oluşturmamalıdır. İşte bu açıklama Fazilet Partisi'nin ABD Uluslararası Din Hürriyeti yetkilileriyle görüştükten sonra biz de laiklik isteriz ama Amerika'daki gibi türünden sözlerine laiklik isteriz ama Avrupa'daki gibi türünden eklentiler yapmalarını yeterince açıklıyor. Rumpf daha sonra azınlık hakları konusunda konuşmacılardan Zafer Gören'e tercümanlık yaparken de doğrusu açık sözlü davranmıyor. Gören, Kopenhag kriterlerinin azınlık haklarının değil, azınlıkların korunmasının garantisi istediği hususuyla önemli bir konuya değinmiştir. Türk anayasa teorisi açısından da azınlıkların korunması, azınlık statüsüne bağlanan hakların sağlanması sorunudur. Bu doktrine göre Kürtçenin ana dil olarak öğrenilip öğretilmesi gerektiği hususu ya siyasi takdire ya da eşitlik prensibinin yorumuna bağlıdır. Schönbohm tarafından bir kez altı çizilerek dile getirilen Kürtçe yayın yapan televizyonlar hakkında sorun, buna göre sadece kanuni platformda tanımlanan düşünce özgürlüğünün çerçevesi ve sınırını ilgilendiren bir sorundur. Toplantıyı düzenleyen dernekçilerin ve vakıfçıların Rumpf'un bu sözleri karşısında sustukları kesin. Lozan Anlaşması'ndaki azınlıklar tanımının Müslüman azınlıklar tanımına evrilmesine kalkıp da itiraz etseler Almanlar karşısında ayıp etmiş olacaklar. O da olmadı, ağızlarındakini yutup gidecekler. Öyle olmasaydı Doktor Rumpf, biz bilimsel bir hukuk konferansı düzenlediğimi sanıyorduk. Oysa siz Lozan Anlaşması'ndaki tanımıyla Türkiye'de azınlık haklarının garantisi olmadığını öğretmeye çalışıyorsunuz. Bu bilimsel bir çalışma değil, olsa olsa manipülasyon, yani kurcalayıp yönetmedir. Kusura bakmayın, bunları konuşacağınız yer Berlin ya da Brüksel olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanı olamaz derler ve eklerlerdi. Kürtçenin ana dil olarak öğrenilip öğretilmesi yasak mı ki? Ama bunu sormayacaklardı. Çünkü onlar Rumpf'tan Türkiye'de ordunun kışlasına itilmesi gerektiğini açıkça belirten NDI, National Democracy Institute ile işbirlik işlerini çağın gereği saymaktadırlar. Haksız da sayılmazlar. Çünkü Rumpf ordu konusunda şunları söylüyor. Ordunun Türk anayasa düzeni içerisindeki rolü sıkça Türkiye'nin gizli iktidarı olarak görülen Milli Güvenlik Kurulu ile bağlantılı olarak dile getirilmiştir. Gerçekten bugüne kadar Milli Güvenlik Kurulu'nun tüm tavsiyelerinin yerine getirildiğini ve 28 Şubat 1997 tarihli köktenciliğe karşı mücadele hususundaki tavsiyelerinin çok ağır gerçekleştirilmesinin de o zamanki Erbakan hükümetinin sonu olduğu görülmüştür. Dipnot adı geçen rapor. Yabancıların bu girişimleri ulusal güvenliğe karışmadır diyecekler olabilir. Bu gibi kişiler anımsamalıdır ki ülkelerin başkentlerine dışarıdan gelip adres edilenlerin ulusal savunma kurumlarını açıktan eleştirme özgürlüğü ABD'de ve Batı Avrupa'da Kopenhag kriterleri kapsamında değil, ulusal güvenlik kapsamında değerlendirilir. Adam kazanmak bir çeviri hatası mı? Konferanslar ne işe yarar diye sormanın gereği yok. Konferanslar Demokrasi Promotion adı altında yeni dostluklar kurmaya yarar. Tıpkı Konrad Adenauer Stiftung'un açıkladığı gibi. Partnerimiz TDV sayesinde Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ile birlikte organize edilen Almanya'nın birleşmesinin 10. yılı konulu etkinlikte olduğu gibi, geçen yıl düzenlediğimiz etkinlikler için konuşmacı olarak önemli siyasetçiler kazanılmıştır. Bahsi geçen bu etkinlik için Almanya Birleşmesi'ni Türk bakış açısından inceleyen Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz kazanılabilmiştir. Dipnot, Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye'deki faaliyetleri, 2. Uluslararası Kongreler, Konrad Vakfı yılı 2000, ayrıca aynı belgeden Hablemitoğlu Necip, adı geçen kitap, sayfa 29. Hemen belirtelim ki TC'nin eski başbakanının kazanıldığını belirtmek, kendini üstün gören bir yabancının sözcük sürçmesi olabilir. Türk politikacı da bunu böyle kabul etmiş olamaz. Kuşkusuz bu yazılanlara karşı bir tepki göstermiş ya da yabancının böyle saçma yakıştırmalarına değer vermemiştir. Ned'in demokrasi promosyonu adını verdiği projekti parasal olarak destekleyenler arasında bulunan bu Alman vakfının yerli işbirlik kapsamında Türkiye'ye taşınmasında düşünce açıklama özgürlüğü yönünden hiçbir sakınca yoktur. Çünkü Türkiye her yabancının kendi emellerine uygun gri propagandayı sarıp sarmalayıp sonra cilalayıp rahatça sunabildiği bir açık toplum ülkesi olmuştur. Wurf Reichstag üyesi Roth gibilerinin TC'nin başkentinin göbeğinde Kızılay'da megafon elde eylem çağrısı yapmasının ardından sınır dışı edilmemiş olmasına dikkate almıştır kuşkusuz. Wurf Fräulein Roth'un İstanbul'da bir büro açtığına bakarak dergilerde yazdıklarına boş verip rahatça TBMM'ye gelmiş ve TC Cumhurbaşkanı'ndan anayasa dersi almıştır. Bu işleri yapmak Türklerin dışında her Avrupalının hakkı olduğuna göre söylenecek fazla bir şey yok. Ne de olsa Türkiye dünyanın en saydam, en geçirgen ve de en demokratik ülkesidir. Ancak Türk ulusunun da bu Almanların dergilerde yazdıklarını bilme hakkı vardır. Onlarla işbirlik yapan demokrasi vakıfçılarının da bu kişiyi tanıtırken hiç olmazsa birkaç satırla onların kimliklerini ve Almanya'da yaptıklarını halka olmasa bile en azından toplantıya katılan devlet görevlilerine iletme sorumlulukları olmalıydı. Almanlarla anayasa reformu değiştirilmesi konferansı düzenleyenlerden TDV Başkanı Bülent Akarcalı imzasıyla K.A. Stiftung'a gönderilen 17 Şubat 2000 tarihli bir yazı işbirliğinin derinliğini sergiliyor. Sayın Wolf, Anayasa Kongresi'nin 20 bin Deutsche Mark'lık bir faturası elinizde bulunmaktadır. Bu fatura Türk Demokrasi Vakfı tarafından karşılanacağına dair bir ibareyle vakfımıza iletilmiş bulunmaktadır. Arkadaşlarımız bizim bütçenin negatif olduğunu ve şu anda bütçede hiç para bulunmadığına işaret ettiler. Üstelik Türkiye projesi için 3 aylık bir ödeme ertelenmiş bulunmaktadır. Yazının sonu, Rabıta-ul Stiftung içindeki para demokrasi bağının ruhsal boyutunu ortaya koyuyor. Devlet Başkanı ve Parlamento Başkanı açılışımıza davet edildi ve ben kongreyi yöneten kişi olarak görevimizi yerine getirdiğimiz kanaatindeyim. Dipnot Ergün Poyraz, Ak Papa'nın Temel İçgüdüsü, sayfa 317. Bu yazının bulunduğu yapıda yer alan 10 Mayıs 2001 tarihli K.A. Stiftung yazısı rabıtayı kanıksatacak türdendir. Sayın Akarcalı, bugün öğrendiğim üzere Almanya'da bulunan merkezimizin önerimi dikkate alarak Türk Demokrasi Vakfı 2001 bütçesini 25 bin Deutsche Mark arttırılmasını uygun bulmuştur. Buna şahsen çok sevindim. Yakında bu değişikliği içeren yeni partner sözleşmesi size gönderilecektir. Sizden ayrıca Türk Demokrasi Vakfı olarak yaz dönemine kadar ve ikinci dönem içinde anlamlı toplantılar yapılmasını sağlamanızı rica etmek isterim. Rabıta-ul Stiftung mektubundaki ruhsal boyut parayı verenle alan arasındaki derece ayrımını da sergileyecek niteliktedir. Söz konusu rica satırının hemen sonrasını okuyalım. Çünkü Nisan hesabından da görüleceği üzere Türk Demokrasi Vakfı eğitim etkinliklerine sadece 6.000 Deutsche Mark harcanmasına rağmen maaş ve işletme gideri olarak toplam 7.000 Deutsche Mark harcamada bulunmuştur. Bu oran fark ise hiçbir kabul edilebilir bir oran fark değildir. Saygılarımla Dr. Wolf Schönbaum. Dipnot, Ergün Poyraz adı geçen kitap, sayfa 316-317. Aynı kitapta Stiftung ve TDV arasındaki yıllık 350 bin Deutsche Mark tutarındaki ilişki, para akış tablosuyla gösterilmekte ve yazışmalarda birçok gerçeği açıklamaktadır. TDV Başkanı'nın Türkiye ihbarcılar cennetidir diyerek rabıtaları sergileyenleri onurlandırdığı anımsanırsa, saydamlıkla gizlilik, ulusal onurlukla teslimiyet arasındaki sınırın başlayıp bittiği yerin karıştığı görülmektedir. Karışmıştır. Oysa bu sınır tarihsel bilincin ışığında apaçıktır. Söz konusu olan Stiftung elemanlarının evlerinde kahve sohbeti değil, Türkiye'nin başkentinde anayasa görüşmesidir. Türkiye'ye demokrasi taşıma savındaki yabancıların açık niyetlerini görmemek olanaksızdır.